Babalar ve Oğullar. Turgenev.
Ayrım 30.
Vasily Ivanovich toparlandı. Burada lütfen benimle gelin saygıdeğer meslektaşım diye ekledi eski günlerini ansayarak. Aa dedi Alman ters bir gülümsemeyle. Vasily Ivanovich çalışma odasına götürdü onu. Anna Sergeyevna Odinsov'dan bir doktor geldi dedi oğlunun kulağına eğilerek. O da burada. Bazarov birden gözlerini açtı. Ne dedin? Dedim ki bayan Odinsov burada ve sana bu doktor beyi getirmiş. Bazarov gözlerini odada gezdirdi. O burada. Görmek isterim onu. Göreceksin Yevgeni ama önce doktorla konuşmalısın. Ben ona hastalığının bütün hikayesini anlatırım. Çünkü Sidor Sidorin, bölge doktorunun adı buydu, gitti. Sonra küçük bir konsültasyon yaparız. Bazarov Alman'a baktı. Bari çabuk konuşun. Yalnız Latince olmasın. Çünkü artık ölüyorum. Ne demektir bilirim. Asklepios'un yeni öğrencisi Vasily Ivanovich'e dönerek Bay Almanca biliyor anlaşılan dedi. Rusça konuşsak daha iyi dedi yaşlı adam. Ah so, nasıldır? Lütfen ve konsültasyon başladı. Yarım saat sonra Anna Sergeyevna Vasily Ivanovich ile çalışma odasına girdi. Alman doktoruna hastanın iyileşmesi için hiç umut olmadığını fısıldadı. Genç kadın Bazarov'a baktı ve kapıda duraladı. Bazarov'un ateş içindeki ölüm solukluğu kaplanmış yüzü ve ona çevrilen donuk gözleri kadını bunca şaşırtmıştı. İçinde bir korku duydu. Soğuk, üzücü bir korku. Eğer onu gerçekten sevmiş olsa böyle bir duyguya kapılmayacağı düşüncesi geçti aklından bir an. Hanımefendinin lütfu sayesinde diye söze başladı Vasily Ivanovich. Baba, bizi yalnız bırak. Anna Sergeyevna, müsaade edersiniz değil mi? Madem ki... Takattan düşmüş çaresiz vücudunu gösterdi başıyla. Vasily Ivanovich dışarı çıktı. Size teşekkür etmem gerek diye tekrarladı Bazarov. Çarlara layık bir davranış bu. Çarlar da ölmek üzere olanları görmeye giderlermiş ya. Yevgeni Vasilyich, umarım ki... Ah Anna Sergeyevna, doğrusunu konuşalım. Benim işim bitti, tekerleğin altına düştüm. Demek ilerisini düşünmek boşmuş. Ölüm eski bir şakadır ama herkese yeni görünür. Şu ana değin korkmuyorum. Az sonra kendimden geçeceğim. Olur biter böylece. Güçsüzce elini salladı. Ne diyelim size? Sizi sevdiğimi mi? Daha önce bir anlamı olmadı bunun. Şimdi hiç olmaz. Aşk bir kalıptır. Benim öz kalıbım ise dağılmak üzere. En iyisi şunu söyleyeyim size. Ne kadar güzelsiniz. Şimdi orada duruyorsunuz. Öyle güzel. Anna Sergeyevna elinde olmayarak ürperdi. Yo, korkacak bir şey yok. Oturun oraya. Yaklaşmayın bana. Hastalığım bulaşıcı biliyorsunuz. Anna Sergeyevna odaya bir göz gezdirdi ve Bazarov'un yattığı divanın yanındaki koltuğa oturdu. Bazarov, ne kadar iyi yüreklisiniz diye fısıldadı. Ah ne yakınsınız şimdi. Ne genç, ne taze, ne temiz. Bu iğrenç odada. Artık veda edeyim size. Ömrünüz uzun olsun. En iyisi bu. Vakit varken yaşamaya bakın. Şu çirkin görünüşüme bir göz atın. Yarı ezilmiş bir solucan ama gene de kımıldıyor. Ve bir zamanlar benim yapmayı düşündüğüm şeyler vardı. Ölmem derdim. Neden ölecekmişim? Çözüm bekleyen sorunlar var. Derdim kendi kendime ve ben bir devim. Şimdi ise bu devin tek sorunu adam gibi ölmenin yolunu bulmak. Gerçi başkası için fark etmez hiç. Ne olursa olsun değişmeyeceğim ben gene de. Bazarov sustu. Eliyle bardağını aramaya başladı. Eldivenlerini çıkarmadan korka korka soluk alarak Anna Sergeyevna su bardağını verdi ona. Beni unutacaksınız dedi Bazarov gene. Bir ölü yaşayan birine arkadaş olamaz. Babam anlatır size Rusya'nın benim ölümümle ne yitirdiğini. Saçma ama siz gene de bozmayın yaşlı adamın inancını. Ne çeşit olursa olsun oyuncak avutur çocuğu bilirsiniz. Anneme de sevecen olun. Onlar gibi insanları bütün dünyada mumla arasanız bulamazsınız. Ben Rusya'ya lazımmışım. Hayır, onun bana hiçbir gereksinmesi yok. Peki kime var? Kunduracıya var, terziye var, kasaba var. Es satar kasap. Durun karıştırıyorum. Şurada bir orman var. Bazarov elini alnına koydu. Anna Sergeyevna eğildi üzerine. Yevgeni Vasilyich, ben buradayım. Bazarov birden elini tuttu onun ve doğruldu. Elveda, dedi beklenmedik bir güçle ve gözleri son bir pırıltıyla aydınlandı. Elveda, dinleyin, biliyorsunuz sizi hiç de öpmedim o zaman. Ölen alevi üfleyin, sönsün gitsin. Anna Sergeyevna dudaklarını onun alnına değdirdi. Yeter, diye mırıldandı Bazarov ve kendini yastığa bıraktı. Şimdi karanlık. Anna Sergeyevna sessizce dışarı çıktı. Diye sordu Vasily Ivanich fısıltıyla. Uyudu, diye karşılık verdi kadın duyulur duyulmaz bir sesle. Bu uykudan uyanması Bazarov'un alnında yazılı değildi. Akşama doğru tümden yitirdi kendini ve ertesi gün öldü. Alexey ona dinsel töreni yaptı. Göğsüne kutsal yağ sürülürken bir gözü açıldı. Özel kılığı içinde papazı, tüten buhurdanı, ikonun önünde yanan kandili görünce ölümün damgasını yemiş olan yüzünden sanki bir korku titremesi gibi bir şey geçti. Ve son soluğunu verip de ev tümden mateme boğulunca Vasily Ivanich ani bir çılgınlığa tutuldu. Tanrı'ya baş kaldırırım dedim, diye bağırdı kısık bir sesle. Yüzü kızarmış ve çarpılmıştı. Sıkılmış yumruğunu havada birini suçluyormuşçasına sallıyordu. Baş kaldırıyorum, baş kaldırıyorum. Ama Arina Vlasyevna gözyaşları içinde onun boynuna sarıldı. İkisi birden yüzü koyun düştüler. İşte böyle, diye anlattı sonra Anfişuska hizmetçilerin odasında. Yan yana başcağızlarını yerlere eğdiler, öğle sıcağında kuzular gibi. Fakat öğle güneşinin parıltısı geçer, onu alacakaranlık ve akşam izler. Sonra da acı çekenlerin, yorgunların sessiz barınaklarına dönüp uykuyu, tatlı uykuyu bekledikleri gece. 6 ay geçti. Beyaz kış başladı. Bulutsuz donların acı sessizliği ile, gıcırdayan yoğun karı ile, pembe kırağı düşmüş ağaçları, soluk zümrüt göğü, duman başlıklı bacaları, bir an soğuktan pençe pençe kızarmış taze yüzleri ve silkine silkine tırısa kalkan üşümüş atları ile. Ocak ayının bir günü sona ermek üzereydi. Artan akşam soğuğu sessiz havayı ısırıyordu ve kan rengi bir grup hızla dönüyordu. Marino'da evin pencerelerinde ışıklar yanıyordu. Sırtında siyah frak, elinde beyaz eldivenler, Prokofiç 7 kişilik bir sofra kuruyordu. Her zamankinden başka bir özenle. Bir hafta önce bölgenin küçük kilisesinde sessizce, neredeyse tanıksız iki nikah kıyılmıştı. Arkadi ile Katya, Nikolay Petrovic ile Fenichka evlenmişlerdi. Nikolay Petrovic bir takım işleri için Moskova'ya gidecek olan ağabeyine bir veda yemeği veriyordu. Anna Sergeyevna da düğünden sonra genç çifte cömertçe bağışlarda bulunup doğruca Moskova'ya gitmişti. Saat tam 3'te herkes masanın başında toplanmıştı. Mitya da yerini almıştı sofrada. Katya ile Fenichka'nın arasında oturuyordu. Kocalar karılarının yanındaydılar. Son zamanlarda bizim dostlarda bir değişiklik olmuştu. Hepsi güzelleşmiş, canlanmış gibiydiler. Yalnız Pavel Petrovic zayıflamıştı ve bu onun gösterişli yüzünün kibar havasını daha da artırıyordu. Fenichka da değişmişti. Dalgalı ipekliden bir giysi vardı üstünde. Saçlarının arasına geniş bir kadife kurdele bağlamış, boynuna altın bir zincir takmıştı. Kendisine ve çevresindeki her şeye saygılı, sessiz bir ağırbaşlık içinde oturuyordu ve "Bağışlayın beni, bunda benim suçum yok" der gibi gülümsüyordu. Yalnız o değildi gülümseyen, hepsi gülümsüyor, hepsi özür diler gibi gülümsüyorlardı. Herkeste biraz sıkılganlık, biraz üzüntü vardı ama için için hepsi de çok mutluydu. Sanki sudan bir komedi oynamakta anlaşmış gibi hepsi tatlı bir saygıyla birbirine hizmet ediyorlardı. En sakin olanları Katya'ydı. Çevresine güvenle bakıyordu. Nikolay Petrovic'in ona bağlanmış olduğu besbelliydi. Yemeğin sonuna doğru ayağa kalktı, bardağını elinde tutarak Pavel Petrovic'e döndü. "Ağabey, bizleri bırakıyorsun, bırakıyorsun bizleri," diye söze başladı. "Uzun bir süre için değil elbet ama hala anlatamıyorum sana. Biz ne kadar ama güçlük burada işte. Biz söyle vermesini bilmiyoruz. Arkadi, hadi sen dene." "Yapamam baba, hazırlıklı değilim." "Sanki ben çok hazırlıklıyım." "Kardeşim, bırak da seni sadece kucaklamakla yetineyim. Sana talihin açık olsun diyeyim. Bir an önce dön aramıza." Pavel Petrovic herkesle öpüştü. Mitya ile de elbet. Fenichka'ya gelince onun elini de öptü. Oysa genç kadın elini öptürmeyi öğrenmemişti daha. Pavel Petrovic yeniden doldurulan kadehindeki şarabı içti, derin bir göğüs geçirdi. "Mutlu olun dostlarım," dedi. Arkasından İngilizce "farewell," elveda, diye ekledi. Bu ek dikkati çekmedi ama herkes duygulanmıştı. Kocasıyla kadeh turkuştururken Katya Bazarovic'in dedi Arkady'in kulağına. Arkady karşılık olarak elini sımsıkı tuttu onun, fakat bunu yüksek sesle önermeye cesaret edemedi. Bu böylece son buldu sanılır. Ama belki de kimi okurlarımız tanıttığımız bu kişilerin şimdi şu anda ne yaptıklarını merak ederler. Onları memnun etmeye hazırız. Anna Sergeyevna kısa bir süre içinde evlendi gene. Bir aşk evliliği değil bu. Akla dayanan bir evlilik. En iyisi de buydu. Kocası ileride Rusya'nın devlet adamlarından biri olacağı umulan bir adam. Çok yetenekli bir avukat. Pratik bir zekası var. İstenci güçlü. Çok güzel konuşuyor. Daha genç, iyi kalpli ve buz gibi soğuk. Birbiriyle çok uyuşuyorlar. Mutluluğa ya da hatta aşka erişebilirler. Yaşlı prenses öldü. Unutuldu ölür ölmez. Baba oğul Kirsanoğlar Marino'da yerleştiler. İşleri de iyileşti. Arkady kendini çiftlik yönetimine verdi tutku ile ve çiftlik şimdi iyi gelir getiriyor. Nikolay Petrovic toprak reformu komisyonuna üye oldu ve bütün gücüyle çalışıyor. Durmadan dolaşıyor bölgeyi. Uzun söylev veriyor. Köylülerin dinleye dinleye akıl alacaklarını düşüncesinde. Yani tek ve aynı sözü sık sık yineleyerek etkilemeli onları. Ama doğrusunu söylemek gerekirse köylülerin kurtuluşu konusunda üzgün ve öfkeli olan kültürlü soylulara da bunlar emancipation, özgür bırakma, Rusya'daki köylülerin kölelikten kurtulması olayı 1861. Sözcüğünün son hecesi olan onu burunsu bir sesle söylerler. Municipation'a sövüp sayan kültürsüz soylulara da tümden beğendiremiyordu kendini. Her iki kümede bulunanlara göre yumuşak bir adam sayılıyor. Katya bir oğlan doğurdu. Küçük Nikolay. Mitya ortalıkta koşup duruyor. Durmadan cırcır böceği gibi. Fedosya Nikolayevna'nın kocasından ve Mitya Feniçka'dan sonra gelininden daha çok sevdiği kimse yok. Katya piyanonun başına geçti mi bütün gün onunla olmak istiyor. Piotr üstüne de söz edelim. Budalalıktan, kendini beğenmekten iyice sapıttı. Bütün oğulları U gibi söylüyor. No yerine Nu diyor. O da evlendi. Gelin hatırı sayılır bir drama getirdi ona. Karısı kentte bostanı olan birinin kızı. Daha önce kendisini isteyen iki kısmetini saatleri yok diye geri çevirmişti. Oysa Piotr'un hem saati hem bir çift rugan çizmesi var. Dresden'de Brühle taraçasında kibarların gezme saati olan 2 ile 4 arasında 50 yaşlarında bir beyefendiyle karşılaşabilirsiniz. Saçları neredeyse tümden ağarmış, damla hastalığı çekiyor izlenimi bırakan ama hala yakışıklı, çok kibar kılıklı, sosyetenin yüksek çevrelerinde çok uzun süre bulunmanın verdiği alışkanlıktan gelme başka bir havası olan bu adam Pavel Petrovic'tir. Sağlık durumu yüzünden Moskova'dan Avrupa'ya geçmiş ve Dresden'de yerleşmişti. İngilizlere karşı çok sade, neredeyse alçak gönüllü davranır ama yüksek değerini az buçuk da olsa belirtmeden değil. İngilizler onu biraz can sıkıcı bulurlar ama tam bir beyefendi diyerek saygı gösterirler ona. Ruslarla ise daha serbest ve rahattır. Can sıkıntısını dağıtır, hem kendisiyle hem onlarla şaka eder. Ama bunları tatlı tatlı, iyilikle, kibarca yapar. Görüşlerinde svafoldir ama bilindiği gibi en kibar çevrede çok kibar sayılır bu görüş. Hiç Rusça kitap okumaz ama yazı masasında köylü çarığı biçiminde gümüş bir küllük vardır. Rusya'dan gelen bizim turistler çok ararlar onu. Geçici olarak muhalefette bulunan Matvey İliç Kolyazin, Bohemya sularına gitmek üzere Dresden'den geçerek onu ziyaret etti. Oralılara gelince Pavel Petrovic onlarla pek az görüştüğü halde neredeyse taparlar ona. Saraydaki konserlere, tiyatrolara filan hiç kimse Herr Baron von Kirsanov kadar kolay ve çabuk bilet bulamaz. Olanağı içinde iyilik de eder durmadan. Hafif yolda ortalığı da karıştırır. Eskiden kibar çevrelerin kurdu boşuna olmadı ya, ama yaşamak ona ağır geliyor. Onun kuşkulandığından da ağır. Rus kilisesinde ona bir bakmak yeter bunu anlamak için. Bir köşeye çekilip duvara dayanır, kımıldamadan durur öyle. Düşüncelere dalar, dudaklarını ısırır. Uzun bir süre sonra birden kendine gelir. Bayan Kukşin de Avrupa'ya yerleşti. Şimdi Heidelberg'te artık doğa bilimleri üzerinde çalışmıyor. Mimariye döndü. Dediğine göre yeni kurallar bulmuş mimaride. Öğrencilerle can ciğer kuzu sarması. Özellikle Heidelberg'i dolduran fizik, kimya öğrencisi Rus gençleriyle. Bunlar safkan Alman profesörlerini ciddi görüşleriyle önce şaşırtır, sonra da tam bir hareketsizlik ve tembellikle aynı profesörleri şaşkınlık içinde bırakırlar. Sitnikov, oksijeni hidrojenden ayıramayan ama yıkıcı eleştiri ve kendini beğenmişlikle dopdolu iki üç kimya öğrencisi gençle, büyük Eliseviç'le arkadaşlık ederek büyük adam olmaya hazırlanıyor. Petersburg'da sürtüp duruyor dendiğine göre. Söylentiye göre biri geçen de dövmüş onu. O da ötekini. Ne olduğu belirsiz küçük dergilerden birinin bir köşesine sıkıştırılmış, ne olduğu belirsiz küçük bir yazısında ona dayak atanın korkak olduğunu çıtlatıyordu. Buna mizah diyor. Her zamanki gibi babası horluyor onu ve karısı bir budala ve bir edebiyatçı diye bakıyor ona. Rusya'nın uzak bir köşesinde küçük bir köy mezarlığı vardır. Bizim mezarlıklarımızın çoğu gibi üzgünlük vericidir. Çevresindeki hendekleri çoktan otlar bürümüş. Kül rengi tahta haçları eğrilmiş, eskiden boyalı olan sivri tepeliklerin altında çürümüş, mezar taşları sanki altın alta itilmiş gibi devrik, biçimsiz bir iki ağaç zar zor bir parça gölge verir. Koyunlar dolaşır mezarların üzerinde. Ama mezarların arasında biri var ki ona ne bir insan dokunmuştur ne de bir hayvan ayağı değmiştir. Yalnız kuşlar konar üzerine ve sabahları öterler. Demir bir parmaklık çevirir onu. İki çam ağacı dikilmiştir iki başına. Bu mezarda Yevgeni Bazarov gömülüdür. Yakındaki küçük köyden iki zayıf ihtiyar, bir karı koca sık sık gelirler buraya. Birbirlerine dayanarak ağır ağır yürürler. Demir parmaklığa kadar gelip orada diz çökerler. Uzun uzun, acı acı ağlarlar ve altında oğullarının yattığı dilsiz taşa uzun uzun özlemle bakarlar. Bir iki şey konuşurlar birbirleriyle. Taşın tozunu silerler, çamın bir dalını düzeltirler. Sonra dua etmeye başlarlar. Kendilerini oğullarına, onun anılarına daha yakın buldukları bu yerden bir türlü ayrılamazlar. Ama onların duaları, gözyaşları tüm boşuna mıdır? Onların sevgisi, kutsal, vefalı sevgi Tanrı gücünde değil midir? Ah evet, ama mezarın içinde saklı olan yürek ne kadar tutkulu, günahkar, serkeş olursa olsun, üstünde biten çiçekler saf gözleriyle sakin sakin gözetlerler bizi. Bize söyledikleri yalnızca sonsuz barış, ilgisiz duanın derin sessizliği değildir. Onlar bize ölümsüz huzuru, sonu olmayan yaşamı da anlatırlar. Kitabın sonu.
Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.